Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Mordad 1400, Hicri Kameri 6 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 15 Ağustos 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hüseyin Ayı Muharrem ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'da ilk çocuk nükleer tıp merkezi hizmete girdi. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten dolayı 145 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırını ziyaret etti. Afganistan'ın 4. büyük kenti Mezar-ı Şerif'te Taliban'ın kontrolüne geçti. Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 304 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Bu yıl yeni koronavirüs salgını yüzünden İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde sağlık protokollerine uymak üzere Muharrem ayı yas merasimleri vatandaşların katılımı olmaksızın düzenleniyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene bürosundan yapılan açıklamaya göre Muharrem ayı ve şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam için yas günleri dolayısıyla İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde yas merasimi Ayetullah Hamene'nin huzurunda düzenleniyor. Ancak bu yıl yeni koronavirüs salgını ve Ayetullah Hamene'nin koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin belirlediği sağlık protokollerine uyulmasına yaptığı vurgu üzerine burada düzenlenen yas merasimleri yine vatandaşlar katılmaksızın ve sadece bir konuşmacı ve bir meddahın katılımı ile düzenleniyor. Bu etkinlik Muharrem ayının 7. ile 12. gecesine kadar 6 gece boyunca devam edecek. Etkinlik Devlet Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanacaktır.
İran'da ilk çocuk nükleer tıp merkezi İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın huzurunda hizmete girdi. İran Atom Enerjisi Kurumu enformasyon sitesine göre söz konusu nükleer tıp merkezi dün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi çocuk nükleer tıp merkezi yetkililerinin huzurunda hizmete girdi. Ali Ekber Salih, hastalık açısından zor durumda olan çocuklara atıfta bulunarak, bugün zor koşullardan geçen çocukların ihtiyaçlarına yönelik bu merkezin açılmasıyla birlikte büyük ve önemli bir gelişme kaydedildi ve bu yolda daha da hızlı hareket etmeliyiz. İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tıp alanında elinden gelenin en iyisini yaptı dedi. Salih'e göre radyofarmasötiklerin üretimi gibi ilgili alanda toplum sağlığı sektörüne hitap etmekte dahil olmak üzere kuruluş için çok sayıda misyon tanımlanmıştır. İyon Terapi Hastanesi de dünyada kanser tedavisi için 7. ihtisas hastanesidir.
İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nın desteğiyle iç pazarın canlanması yardımcısı olmak için robotik alanında 7 bilgi tabanlı ürün üretildi. Robotiğin gelecekte en iyi 10 sektörden biri olması bekleniyor. Robotik ürünlerin kullanımı fabrikaların ötesine geçiyor ve günlük uygulamalara yayılıyor. Bu konu yaratıcı ve uzman mühendislerin alanı ve eğitimidir. Robotik mühendisliği alanı 2002 yılında İran'da kuruldu ve o günlerden beri ilerlemelerine devam ediyor. Uzmanlara göre son yıllarda bu alanda yetenekli ve yetkin insanlar çalışmaktadır. Ülkede robotik konuları fazla ilgi görmemiş ve bu alana yapılan yatırımlar çok azdır. Ancak Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nın Dijital Ekonomi Teknolojileri Geliştirme ve İstihbarat Genel Merkezi'nin desteğiyle robotik alanında robotik cerrahi sistem, eksoper harici robotu, akıllı başlık robotu, dizi rehabilitasyon robotu, yürütmek için rehabilitasyon eğitim robotu, rehabilitasyon ve rehabilitasyon ekipmanları ve rehabilitasyonda insan vücudunun dengesini ölçmek ve değerlendirmek için akıllı robotik sistem üretildi. Bu ürünler yerel uzmanlar tarafından tamamen yerli formda üretilmiş ve bilim ve teknolojiden sorumlu başkan yardımcısının desteğiyle iç piyasaya sürülmüştür.
İran, Çin, Rusya ve bazı komşu ülkelerin orduları 2021 askeri yarışmasında yeteneklerini gösteriyor. Fars Haber Ajansı'na göre cumartesi günü Vladivostok Uluslararası Askeri Turnuvası'na İran Silahlı Kuvvetleri bazı personellerin yanı sıra Çin ve Rusya'da dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerden askeri personelle birlikte katılması planlanıyor. Çin filosu Guangyuan'da İran, Rusya ve Çin'de düzenlenecek 2021 Uluslararası Askeri Yarışması'na gönderilecek. 50 askeri mürettebata sahip filonun İran, Rusya, Venezuela ve diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinin üyeleriyle savaş yeteneklerini göstermesi planlanıyor. İran ve Çin'de de dalış ve hava savunma birimi alanında yarışmalar yapılması planlanıyor.
Sinojen şirketinin CEO'su Avustralya-İran üretimi Spikogen aşısının klinik çalışmasının 3. aşamasının başlaması nedeniyle bu aşının Dünya Sağlık Örgütü'nden onay almak için çalışmalar içinde olduğunu bildirdi. Hale Hamid Fer, Spikogen aşısının klinik aşamasının 3. çalışmaların 3. aşamasının başlangıcı göz önüne alındığında 2. aşama çalışmaların amacı aşının bağışıklığını ve gücünü daha fazla insanda yeniden değerlendirmektir dedi. Hamid Fer aşının bugüne kadar ciddi bir yan etkisi olmadı ancak aynı zamanda öngörülebilir olan hafif yan etkilerde tamamen kaydedildi dedi. Hale Hamid Fer aşının güvenli olmasıyla ilgili çalışmaların ve sonuçlarında çok umut verici olduğunun görüldüğünü ve yakın zamanda uzmanların bu aşıyla ilgili yaptıkları testlerin ve sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı makale olarak yayınlanacaklarını ama bu aşının sonuçlarının bir an önce İran Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini söyledi. Hamid Fer, ikinci aşamanın ilk sonuçlarından sonra Spikogen aşısının etkili bir aşı olabileceğini anladığımızda milyonlarca aşı üretim sürecini başlattık ve ilk seri üretimin Eylül ayı sonuna kadar hazır olmasını umuyoruz dedi.
İran Kızılay Kurtarma ve Yardım Teşkilatı Başkanı, koronanın yayılmasını önlemek için yapılan sağlık planında İran sınır noktalarındaki yolculardan şimdiye kadar 58 bin korona PCR testi alındı dedi. Mir Haber Ajansı'na göre cumartesi günü İran Kızılay Kurtarma ve Yardım Teşkilatı Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran'ın resmi sınır noktalarında koronavirüsün yayılmasını önlemek için Kızılay Kurumu ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen sağlık planında 532.279 kişi izlendi. İran Kızılay Kurtarma ve Yardım Teşkilatı Başkanı 58 bin kişiye de korona PCR testinin yapıldığını söyledi.
Türkiye'nin 14 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 284.947 COVID-19 testi yapıldı. 19.949 kişinin testi pozitif çıktı. 145 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız ifadesini kullandı. Türkiye'de şimdiye kadar birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 83.126.182 doz yapıldı. COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504.767 aşı uygulandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile İran hududundaki tedbirleri yerinde denetliyor. Helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2618 rakımlı Koca Çukur Tepe gözetleme mevzine gitti. Alınan tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar ve komutanlar daha sonra 2430 rakımlı Hangedik üst bölgesine geçti. Akar sınır durumunu ve güvenlik önlemlerini öğrenirken Türkiye'nin kaçak göçmenlerin ülkeye girişini engellediğini vurguladı. Türkiye hükümeti Van-İran sınırı boyunca 63 kilometrelik sınıra beton duvar inşa ediyor. Ülkenin farklı yerlerinde Taliban saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Afgan vatandaşların göçünün artmasına müteakip Türkiye sınır duvarının yapımına daha da hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye yetkililere göre bugüne kadar Van ilinin sınır bölgelerinde 76 gözetleme kulesi inşa edildi. Türkiye yetkililer ayrıca ilin sınır bölgelerinde 110 kilometrelik çukur kazdılar. Ankara hükümeti yetkililerine göre son haftalarda Afganistan'da çatışmaların tırmanmasıyla birlikte daha fazla göçmen yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta B-200 tipi uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili telgraf gönderdi. Putin mesajında Rus ve Türklerin Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğini işaret ederek, bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor, ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi de rica ederim. Onlara bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum ifadesini kullandı. Ayrıca Putin'in kazada hayatını kaybeden Rus askerlerin yakınlarına da taziyede bulunduğu belirtilerek bu askerlerin teltif edilmesi için talimat verdiği aktarıldı. Türkiye Orman Genel Müdürlüğü'nce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş'taki orman yangına müdahale esnasında düşmüş, kazada uçak mürettebatında bulunan 5 Rus ve 3 Türk görevli hayatını kaybetmişti.
Öte yandan AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre sel sebebiyle 3 ile toplam can kaybı sayısı 58'e yükseldi. Kayıpların 48'i Kastamonu, 9'u Sinop'ta, bir tanesi Bartın'da. 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. İçişleri Bakanı Soylu 77 kişi için kayıp ihbarında bulunulduğunu açıkladı. Soylu kimse nerede bu devlet demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek dedi. Bakan Soylu evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız dedi. Soylu yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı ifadelerini kullandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait evlerin ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı ve yağmalandığı nefret saldırısıyla ilgili 72 kişi daha yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada yakalananlardan 29'u hakkında idari işlem, 43 şahısla ilgili ise adli işlem başlatıldığını söyledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Altındağ ilçemizde 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen esef verici olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde 12 Ağustos günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinde provokatif çalışmalarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişi daha yakalanmıştı dedi. Açıklamada yakalanan şahısların 28'ini gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imalı, hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydı bulunmaktadır ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesi hakkındaki açıklamasını yadırgadıklarını ve reddettiklerini açıkladı. Bilgiç açıklamada kısaca şöyle dedi: resmi bir görevi ve ünvanı olmayan umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız.
İsveçli bir web sitesi Roma'daki Türk Büyükelçiliğinin Türk vatandaşları ile ilgili istihbarat çalışmaları yaptığını iddia etti. İsveç'in askeri ve güvenlik belgelerini ifşa etme konusunda uzman olan internet sitesi Nordic Monitor, İtalya'nın başkenti Roma'daki Türk Büyükelçiliğinin İtalya'daki Türk vatandaşlarını gözetlediği ve Ankara'ya isim listesini gönderdiğine dair belgeler yayınladı.
Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürürken ülkenin kuzeyinde hükümetin hakimiyetindeki son merkezlerden Mezar-ı Şerif de Taliban'ın kontrolüne geçti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 2 gün önce Mezar-ı Şerif'i ziyaret etmişti. Taliban'ın Afganistan'ın 34 vilayetinden 14'ünde kontrolü sağlaması üzerine binlerce kişi yer değiştirdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü cumartesi günü Siyonist rejim tarafından Gazze kuşatmasının kaldırılması çağrısında bulundu. İran'ın El Kuds El Arabi'den alıntı yaparak verdiği habere göre Hazım Kasım, Hamas'ın Siyonist rejimle ateşkes anlaşmasının arabulucularıyla İsrail rejimini Gazze'deki artan kuşatmayı sona erdirmeye zorlamak için birçok temas kurduğunu belirtti. Bu arada Filistin İslami Cihat Hareketi de direniş gruplarının işgalci İsrail'in başarısızlığını örtmek için abluka bahanesine salmasına izin vermeyeceğini vurguladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad iş fırsatlarının oluşturulmasını ülkenin şu anki önceliği olarak nitelendirerek vatandaşların ülkeyi yönetmeye katılımının ve hükümetin eylemlerinin şeffaflığının karşılıklı güvene yol açacağını söyledi.
Güvenilir kaynaklar teröristlerin Suriye ordusuna karşı koymak için Siyonist subaylarla çevrimiçi olarak birkaç toplantı yaptığını bildirdi. El Alem'e göre söz konusu kaynaklar son zamanlarda terör gruplarının liderleriyle Siyonist subaylar arasında birçok görüşme yapıldığını bildirdiler.
Ve son haberimiz, Karayipler'deki ada ülkelerinden Haiti büyük bir depremle sarsıldı. İlk olarak 7 şiddetinde olduğu açıklanan depremin büyüklüğü 7.2 olarak güncellendi. Depremde 304 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz UNICEF'in Yemenli çocuklar konusundaki uyarısı etrafında. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu UNICEF, Cuma günü yayınladığı raporda Yemen'deki insani durumun felaket bir seviyede olduğunu belirterek 11 milyonu aşkın Yemenli çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. UNICEF, Yemenli çocukların durumunu felaket olarak nitelendirirken daha önce Birleşmiş Milletler'e bağlı bazı şahsiyetler ve kurumlar defalarca Yemen'de felaketin yaşanmasından ötürü kaygılarını belirterek bu hususta uyarılarda bulunmuşlardı. Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken konu benzer kurum ve kuruluşların bu tür krizlerin ve felaketlerin kaynaklarına ve faillerine değinmemesidir. Bu durum düşünülmesi ve üzerine durulması gereken esef verici bir gerçektir. Başka bir ifadeyle bu kurumlar Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun bu yoksul ülkeye saldırılarından ve savaş siyasetlerinden hiç bahsetmiyorlar. Ancak Suudi koalisyonunun Yemen'de müstafi ve firari Abdurrabi Mansur Hadi'yi tekrar iktidara getirme bahanesiyle bu yoksul ülkeye yönelik Mart 2015'te başlattığı barbarca saldırılara bazı gerici Arap rejimleri de katılarak on binlerce suçsuz sivil ve çocukların katledilmesine sebep oldular. Bu hususta büyük hayretlere yol açan nokta ise şimdiye kadar uluslararası kurum ve kuruluşların yaşanan bunca faciada Suudi rejiminin adına hiç değinmemeleridir. Bu gizli tutma siyaseti ise Riyad'ın gizliden ve dolaylı olarak bu kurum ve kuruluşlara ödediği petrol dolarlardan kaynaklandığı söylenmelidir. Bir diğer yandan da cinayetlerin faillerine ve Ali Suud rejimin saldırganlığının sınırlarına değinmeden hazırlanan bu raporlar göründüğü kadarıyla Yemen halkı tarafından desteklenen Milli Kurtuluş Hükümeti ve başta da Ensarullah hareketini baskı altında tutma doğrultusundadır. Çünkü Yemen'den felaket görüntüleri Ali Suud medyasında da yankılanmaktadır.
Böylece bu provokatif savaşta zaten bu felaketin kurbanı olan Yemenli gruplar suçlanmak istenmektedir. Böylece bu savaşın başlıca müsebbibi olan Suudi Arabistan'ın aklanmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Sonuçta 6 yılı aşkın süre içerisinde uluslararası kurum ve örgütler, özellikle de insan hakları çevreleri ve de farklı tanınmış isimler, Yemen'deki insani felaket hakkında eleştirilerde bulunanların kendileri de eleştirilerin hedef tahtasına oturtmuşlardır. Çünkü onlar da bu felaketin sebebine hiç değinmiyorlar. Sonuçta bu felaketin faillerinin sorgulanması ve yargılanması bile istenmemektedir. Şimdiye kadar uluslararası kurum ve kuruluşlar, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve yine Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsan Hakları Konseyi, Yemen'e saldıran taraflara karşı bir karar almamıştır. Bu yüzden bu durum, perde arkasında sağlanan bir anlaşma şeklinde adlandırılmaksa, bu durumu Ali Suud rejimine cinayet işlemek için bir yeşil ışık yakma şeklinde nitelendirebiliriz. Şimdi de uluslararası toplumun anlamsız sessizliği sayesinde Suudilerin cinayetleri devam etmektedir. Yemen'in yaklaşık 30 milyon nüfusu bulunmaktadır. UNICEF'in raporuna göre bu nüfustan 11 milyon 300 bini insani yardımlara ihtiyaç duyan çocuklardan oluşuyor. Bu yüzden bu ülke uluslararası kurumların ve başta da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları konusunda Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un söylediği gibi tarihin en kötü insani felaketiyle karşı karşıyadır ve çocuklar ve kadınlar bu savaşın asıl kurbanları haline gelmişlerdir. Bir hafta içerisinde Yemen direnişine karşı galebe çalacaklarını iddia etmiş olan Suudiler ise kesin bir şekilde yenilgi uğramışlardır. Buna ilaveten Yemen halkının Suudilerin savaş siyasetine karşı koyma iradesi daha da güçlenmektedir. Yemen Ensarullah Hareketi'nin üst düzey üyelerinden Muhammed El-Bahit ise bu konuya Twitter sayfasında da vurgu yapmıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Venezuela hükümeti ve muhalefet arasında çözüm sürecinin başlaması etrafında. Venezuela'da siyasi krizin devam etmesiyle bu ülkenin hükümeti ve muhalefet tarafları bir araya gelerek mevcut siyasi krizin çözümlerinin arayışı için bir anlaşma imzaladılar. Yapılan müzakereler Norveç arabuluculuğu ile Meksika'nın başkentinde düzenlendi. Venezuela hükümeti müzakereci heyeti başkanı Rodriguez, tarafların bu müzakereler sürecinde bir anlaşmaya varabilmesini ümit ettiğini belirtmişti. Son yıllarda Venezuela'daki siyasi kriz iyice şiddetlenmiş durumda. Gerçekte Amerika son yıllarda aşırı siyasi ve iktisadi baskılar uygulayarak sadece bu ülkenin servetine ve kaynaklarına çökmek istemedi. Aksine bir yandan da genel olarak Latin Amerika ülkelerindeki etkinliğini de arttırmak ve bu bölgeyi bir kez daha kendisinin arka bahçesi yapmaya çalıştı. Buna rağmen Amerika'nın özellikle de Venezuela'ya karşı müdahaleci ve hasmane siyasetleri pratikte yenilgiye uğradı. Ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro vatandaşlarının da desteği ve ordunun sadakati ile konumunu korudu. Hatta ülkede birkaç siyasi seçimi de kazanarak konumunu daha da güçlendirdi. Yaşanan gelişmeler Amerika tarafından desteklenen muhalefet lideri Juan Guaido'nun daha da zayıflamasına yol açtı. Öyle ki bazı muhalefet partileri bile Guaido'nun girişimlerinden öfkelenerek yeni bir strateji izlemeye başlayarak ondan ayrıldı. Böylece Amerikan makamları da Juan Guaido'nun yenilgisini itiraf etmek zorunda kaldılar. Nitekim önceki başkan Trump da açıklamalarında Venezuela muhalefet liderine güvenmediğini ve onun Amerika ve diğer ülkelerin tüm desteklerine rağmen yenildiğini itiraf etmişti.
Tüm bu itiraflara rağmen Amerika'nın Venezuela'ya karşı hasmane yaklaşımı hala devam etmekte. Bu bağlamda Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden de Selefi Trump gibi Venezuela'ya karşı yaptırım siyasetini devam ettirmektedir. Halbuki mevcutta koronavirüs pandemisi devam etmekte ve hastalık ile mücadele etmek için küresel bir işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Amerika hükümeti bu konuya aldırmadan Venezuela hükümeti ve halkına yönelik baskı politikasını sürdürmektedir. Böyle bir ortamda Nicolas Maduro her defasında mevcut krizi sonlandırmak için muhalefet ile masaya oturmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Şimdi de Amerika siyasetlerinin yenilgiye uğradığı ve muhalefetin de siyasi arenada zafere ulaşmaktan ümidini kestiği bir sırada muhalif isimler seçimlere kadar geri kalan sürede konumlarını biraz da olsa güçlendirmek ve Venezuela siyasi arenasında varlık göstermek için çabalamaya başlamışlardır. Her daim sorunların müzakere masallarında çözülmesini isteyen Nicolas Maduro ise bu hususta şöyle diyor. Orijinal Venezuela kökenli, gerçek ve planlı bir gündemi incelemek için diyalog masasına oturmaya, sorunların çözülmesine ve barış ve egemenlik için anlaşmaya varmaya, Venezuela'ya karşı cinayet dolu yaptırımların bertaraf edilmesine hazırız. Şimdi de ilk tur müzakere süreci tüm vatandaşların siyasi haklarının garanti altına alınması, seçim takviminin belirlenmesi, Venezuela'ya karşı uluslararası yaptırımların kaldırılması ve farklı siyasi gruplar ve kanatların yeniden canlandırılması gibi konuların gündeme alınması ile başlamıştır. İmzalanan memoranduma göre ise iki taraf da bu ülkenin anayasasına dayalı düzene bağlı kalmaya, sosyal ve siyasi beraber yaşama ilkesini, şiddetin reddedilmesini ve Venezuela ekonomisini korumaya sorumlu kalacaklarına söz verdiler. Zor bir müzakere süreci söz konusu olsa da gören o ki Amerika müdahaleleri olmadan sırf Venezuela çıkarları çerçevesine muhalefetin de durumu iyileştirecek bir strateji geliştirdiği söylenebilir. Aslında bu müzakere süreci ve kazanımları Venezuela'nın siyasi geleceğini de belirleyecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Murdat 1400, Hicri Kameri 6 Muharrem 1443 ve Miladi 15 Ağustos 2021 Pazar. 1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Muharrem 61'de İslam peygamberinin sahabelerinden ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın vefakar yarenlerinden Habib bin Mezahir Beni Esed taifesi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı yardım etmeye çağırdı. Bugün Habib bin Mezahir o hazrete şöyle arz etti. İbni Resulullah, yakınımızda Beni Esed'den bir kabile yaşamakta ki eğer izin verirseniz ben gideyim ve onları size gelmeler için davet edeyim. Şayet Allah bu grubun şerrini Beni Esed kavmin Kerbela'daki varlığıyla yok edebilir. İmam böylece buna izin verdi ve Habib bin Mezahir dışarı çıktı ve onlara doğru gitti ve onları İmam Hüseyin'e yardıma çağırdı. Ancak nihayetinde bazı olaylar yaşandı ve bu davet sonuçsuz kaldı. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Muharrem 61'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kardeşi Muhammed bin Henefiye ve Medine'deki Şiiler topluluğuna kısa ancak önemli bir mektup gönderdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam adı geçen mektupta şunları buyurdu. Herkes bana katılırsa şehit olacak ve herkes hata yaparsa zafer elde edemez. Bu mesaj İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehit olacağı ve sahabesinin zalim Yezid hükümetine karşı mücadele edeceği mesajıydı. İkincisi, işin sonu herkes için açıktı ki herkes ölecektir ve başka hedefler için gelenler buradan hemen dönmelidir. Mektubun üçüncü mesajı imamın şehadetinden sonra fetih ve zafer umudu yok. Öyle ki Kerbela olayından sonra birçok hareket gerçekleşti ancak tam bir başarı elde edilemedi. ...1037 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Muharrem 406 yılında Müslüman alim, düşünür ve şair Seyyid Rezi lakaplı Seyyid Muhammed Hüseyin Musevi Bağdadi 47 yaşında vefat etti. Seyyid Rezi çocukken büyük kardeşi Seyyid Murtaza ile birlikte o dönemdeki yaygın bilimleri öğrenerek o dönemin önde gelen alimler özellikle Şeyh Mufid nezdinde fıkıh, ahkam ve Arap dil ve edebiyatını öğrendi. Seyyid Rezi Arap şairler arasında en iyi şair haline geldi. Yine gençliğinde kendi döneminin yaygın ilimlerini öğrenmede zirveye ulaştı. Ders vermeye başladı ve telif çalışmalarında bulundu. Sorumluluk sahibi olan Rezi gençliğinin en iyi dönemlerini halka hizmet vermeye adayarak sosyal faaliyetlerde bulunan fedakar birisiydi. Günümüz yöntemleriyle üniversite kuran Rezi, Kur'an-ı Kerim tefsiri, fıkıh, tarih, Arap edebiyatı ve İslam önderleri tarihi konularında 20'den fazla kitap yazdı. En önemlisi olarak İmam Ali Aleyhisselam'ın değerli sözlerini ihtiva eden Nehcül Belaga kitabına bir araya getirip telif etti. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Murdat 1369'da Irak'ın devrik lideri Saddam İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Hüccetül İslam Haşimi Refsencani'ye bir mektup göndererek 1975 tarihli Cezayir Anlaşması'nın maddelerinin tümünü kabul ettiğini bildirdi. Bilindiği üzere Saddam Hicri Şemsi 27 Şehriver 1359'da müstekbir devletlerin kışkırtıcı girişimleriyle televizyon kanalları karşısına çıkarak söz konusu anlaşmayı herkesin gözü önünde yırtmaya kalkıştı ve bu olaydan birkaç gün sonra Irak'ın bir tecavüz ordusu İran topraklarına saldırı düzenlemeye başladı. Saddam ve onun hamileri Saddam'ın bu saldırısıyla kısa zamanda İran İslam Cumhuriyeti nizamını rahatlıkla ortadan kaldırabileceğini zannediyordu ancak İran halkı ve Müslüman askerlerinin cesurca direnişi düşmanların oyunlarını suya düşürdü ve saldırdığı an Irak ordusu ardı ardına aldığı ağır hezimetin ardından uluslararası sınırların gerisine çekildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe hazırları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İzmir'deki depremde yıkılan ya da hasar gören konutlar için bulunan kaynak onay bekliyor.
Yeni Çağ.
Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak anket çalışması.
Star.
Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerler ile buralarda verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları.
Taha Akyol, 13 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde ekonomide ve siyasette dönüşüm ihtiyacı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomimizin bugünkü duruma düşmesinin sebeplerinden biri, Bağımsız Merkez Bankası'nın kanun hükmünde kararnamelerle yapısı değiştirilerek laf dinler hale getirilmesidir. Ama dün Merkez Bankası laf dinlemedi, faizde Cumhurbaşkanı'nın istediği indirimi yapamadı. Çünkü makro dengeler son 6-7 yılda öylesine bozuldu ki ekonomi artık siyaseti taşıyamayacak durumda, diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Profesör Şahap Kavcıoğlu, eski AK Parti milletvekilidir, Yeni Şafak'ta lideri Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçtur, faiz inmelidir söylemini savunan yazılar yazmıştı. Karar TV'de iktisatçı Güldem Atabey anlattı. İktisatçılar toplantısında Başkan Kavcıoğlu'na bu yazıları sormuştu. Kavcıoğlu da geçmişi unutalım, şimdiye ve geleceğe bakalım diye cevap vermişti. Görüyor musunuz, ideolojik ya da siyasi söylem ne kadar kolay alkışta alıyor ama yönetim sorumluluğunu yüklenince bilimsel gerçekleri uzun süre ihlal etmek mümkün olmuyor. Kavcıoğlu o sözleri bıraktı. Sıkı para diyor artık, yani enflasyonun üstünde faiz. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'ten beri faiz sebeptir diyor. Hatta bu yanlışa direnen Merkez Bankası başkanlarını ağır sözlerle suçlamıştı. Ama netice ne? Cumhurbaşkanı 20 ayda 4 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanını değiştirdi. Fakat işte en güvenli yöneticiler bile faizi enflasyonun altına çekemiyorlar. Çünkü faizin enflasyonun üstünde olması tabiat kanunu gibi bilimsel bir gerçek. İşte Merkez Bankası dünkü açıklamasında Sayın Erdoğan'ın sözlerinin tam aksine Ağustos'ta enflasyonun inmeyeceğini ifade etti. Enflasyon raporu tahmin politikasında belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Nitekim 9 Ağustos'ta iktisatçı Profesör Selva Demiralp enflasyonun yüksek olduğunu, faizin indirilemeyeceğini, emirle indirilse enflasyonun daha da artacağını yazdı. Devlet idaresinin kurumsal yönetim ilkesi geçerli olsaydı Cumhurbaşkanının bu açıklamayı yapmasını, eğer yapacaksa bilime sadık iktisatçılarla ve Merkez Bankası'yla görüştükten sonra konuşması gerekirdi. Fakat tek kişilik hükümet sisteminde kurumsal değil, kişisel ve partisel kararlar esastır. Parlamenter sistemdeki gibi hayır diyecek bakanlar da yok. Çünkü Bakanlar Kurulu yok bu sistemde. Zaman içinde 128 milyar dolar heba oldu. Dolar da bugün 8 liralı rakamlarda. Yanlış politikaların faturası.
Emre Kongar, 13 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı seçimi bilinenler, bilinmeyenler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2023'teki yapılacağı söylenen Cumhurbaşkanlığı seçimi toplumdaki demokratik güçlerle demokrasi karşıtı güçler arasında bir seçimdir. Yani aslında demokratik rejimin kaderi oynanacaktır. Bu biliniyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Demokratik güçler rejimi korumak için yeterince akıllı, fedakar, partisel ve kişisel egolarını, çıkarlarını bastırarak davranabilecekler mi? Gerekli ittifakları ve dayanışmaları oluşturabilecekler midir? Bu bilinmiyor. Zaten iktidar da kontrol ettiği tüm medya ile en çok partilerin, liderlerin, muhtemel adayların çıkarları, kişilikleri ve egoları üzerinden saldırıda bulunuyor. Parlamenter demokratik rejimi yok eden iktidardaki demokrasi karşıtı güçler bu seçimi kazanmak için her şeyi yapacaklardır. Bu biliniyor. İktidarda olan demokrasi karşıtı güçler seçimi kazanmak için seçim ve sandık güvenliğini, anayasayı ve yasaları ne kadar eğip bükebilecekler? Yüksek yargıyı, örneğin Danıştay'ı, Yüksek Seçim Kurulu, YKS'yi yasa dışı kararlarına ne kadar ortak edebileceklerdir. Her ne kadar sınırları son derece zorlayacakları biliniyorsa da bu büyük zorlamaların sınırları ve yüksek yargının bunlara ne kadar boyun eğeceği bazı tahminler olmakla birlikte tam bilinemiyor. Toplum içindeki demokratik güçler, özellikle de başta ana muhalefet partisi olarak CHP ve Millet İttifakı, demokrasi karşıtı güçlerin sandık ve seçim güvenliğine aykırı olarak anayasaya ve yasalara karşı alacakları önlemler konusunda sandık ve seçim güvenliğini, anayasayı ve yasaları korumakta ne derece kararlı ve enerjik davranabilecekleridir. Bu konuda bazı olumlu temenniler ve bunlara karşı geçmiş deneyimlerden gelen bazı olumsuz tahminler varsa da demokratik güçlerin iktidara karşı sandık ve seçim güvenliğini, anayasayı ve yasaları korumakta nedenle kararlı ve enerjik olabilecekleri konusunda tam bir beklenti veya bilgi yok. İktidarın demokrasi karşıtı güçlerin adayı bellidir. Bu biliniyor. Demokratik güçlerin adayı kim olacak? Bu bilinmiyor. Demokratik güçler ortak aday mı çıkarmalıdır? Bu konuda da fikirler farklı. Bilinmeyenler çok. Bazıları ortak aday çıkarılması konusunda ısrarlı. Benim gibi bazıları da her kim olursa olsun ortak aday konusunda partiler ve partilerin seçmenler arasında bu adayı beğenmeyerek oy vermeyeceklerin sayısının fazla olabileceği olasılığını düşünerek demokratik rejimin ilk turda kaybedileceğinden çekiniyorlar. Seçimin iki turlu olacağı düşüncesiyle her partinin kendi adayını çıkararak bütün seçmenlerini seferber etmesi ve iktidarın adayının ilk turda seçilmesinin önlenmesinin daha etkili bir yol olduğunu söylüyorlar. İkinci turda ise demokratik rejimi savunanlar arasında ilk turda en çok oy alan aday üzerinde mecburen ittifak etmenin daha kolay olacağını, böylece demokratik rejimin korunmasının sağlanabileceğini düşünüyorlar. Demokrasi karşıtı güçlerin ittifakı olan Cumhur İttifakı ile demokratik güçlerin ittifakı olan Millet İttifakı arasında oy farkı gittikçe kapanıyor ve her iki ittifakın oyları da şimdilik %50'nin altında kalıyor. Bu durumda her iki ittifak içinde de yer almayan HDP'nin oylarının seçim sonucunu belirleyeceği hesaplanıyor.
Arslan Tekin 13 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde barajı düşürmek Arslan Tekin 13 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde barajı düşürmek neyi halledecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Önceki akşam bir özel üniversitede ders veren bir arkadaşımla konuşuyorduk. İyi ki baraj düşürüldü, yoksa vakıf üniversiteleri boş kalacaktı dedi. Başka konuştuklarım da oldu. Vakıf üniversitelerinde ders verenlerin hepsi barajın düşürmesinin şart olduğunu söyledi diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yakından gözlediğim vaziyet şu ki, barajın düşürülmesi vakıf üniversiteler için gerekli, haliyle öğrenciler için de gerekli. Niye baraj düşürüldü demenin bir manası yok. Hayat normal olsaydı, dersler uzaktan görülmeseydi baraj tartışmaya açılırdı. Çünkü eğitim kalitesi barajı etkiliyor. Baraj altında kalanlar incelensin bakalım. Kaçı üniversiteye hazırlanırken yan destek alabildi. Salgın endişesi taşısalar da istikballar için açık veya korsan yüz yüze kurslara gidenler çoklukla büyük şehirlerde üniversitede baraja geçenler, istedikleri bölümü kazananlar onlar. Barajın düşülmesini bir müjde gibi verenleri anlayamıyorum. YÖK başkanlığı böyle bir açıklama yapması gerekirken reis bey güya gençlere iyilik yaptığını, lütufta bulunduğunu düşünerek ortaya çıkıyor ama yanılıyor. Şu akla geliyor mu? Müjde, parası olan için çoklukla vakıf üniversitelerine gidilecek, ücretleri karşılamak kolay mı? Birçoğu giremeyecek, kontenjanlar yine dolmayacak. Her ile birçok ilçe üniversite ve fakülte açıldı. 131 devlet ve 78 vakıf üniversitesi var. Şu salgın döneminde birçok vakıf üniversitesinin öğretim üyelerine yol verdiği haberleri geliyor. Öğretim üyesi az olunca yükü de ağır oluyor. Denildiğine göre öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı bazı üniversitelerde 300 öğrenciye kadar çıkıyor. Dünya ortalamasının ise 14 olduğundan bahsediliyor. Bu hesap biraz abartı geldi ama batıyla aramızın çok açık olduğu da biliniyor. Öğretim üyeleri araştırıcıdır. Yeni şeyler ortaya koymak mecburiyetindedir. Ağır yükü nasıl kaldıracak, nasıl araştıracak? Bazı üniversitelerde akademisyenler kart basıyormuş. Bu çok şaşırttı beni. Fabrika mı orası? Asıl müjde eğitim kalitesinin yükseltilmesi. Ne yazık ki hiç umudum yok.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Studio'yu kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısını sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Ayı Muharrem. Dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Hüseyin için ancak şehadetle elde edeceği bir makam vardır ve haklarında şefaatte bulunacak sevenleri olacaktır. Ve şefaat talebi kabul edilir. Ve yine Mehdi aleyhisselam da Hüseyin'in evlatlarındandır. Ne mutlu kıyamet gününde kurtulanlardan olacak olan Hüseyin'i sevenleri. Değerli dostlar, bugünlerde İmam Hüseyin aleyhisselam için düzenlenen yas merasimlerini idrak ediyoruz. Bu büyük ve seçkin imamın yolu ve hedefi asırları, kuşakları ve sınırları aşarak dünyanın dört bir yanına insan olmak ve hür yaşamak derslerini verdi. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Hiçbir şecaet örneği İmam Hüseyin aleyhisselamın sergilediği şecaete benzeme bakımından bu alemde bulamazsınız. Bence tüm Müslümanlar kendisi Irak topraklarında feda eden bu şehidi örnek alarak onu izlemelidir. Hindistan'ın büyük lideri Gandhi de ben milletimi kurtarma dersini İmam Hüseyin mektebinden öğrendim demiştir. Ve bugün beşeriyet hala Aşura mektebinin derslerini susamaktadır. Bu mektepte fedakarlık, ihlas, Allah'ı eksen almak ve hak taleplik dersleri veriliyor ve Hüseyin İbni Ali aleyhisselam özgürlük isteyenleri sudan doyuran bir çeşme misalidir. İmam Hüseyin aleyhisselam dünyaya geldiği günden itibaren kendisini sevgili dedesi Allah Resulü'nün sevgi ve şefkat dolu kucağında buldu. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, torunları Hazreti Hasan aleyhisselam ve Hazreti Hüseyin aleyhisselama çok özel bir şekilde inayette bulunuyor ve onlarla sevgisini paylaşıyordu. Öyle ki bu durum sahabe ve Hazretin yakın akrabaları tarafından da fark ediliyordu. Resulullah Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin'i omuzlarına alıyor ve bazı şiirler okuyarak sevgisini ifade ediyordu. Bazen Allah Resulü minberde hutbe okurken Hasan ve Hüseyin'i görünce minberden iniyor ve herkesin gözü önünde onları kucaklayarak sevgisini gösteriyor ve böylece bu iki torununun konumunu herkese göstermeye çalışıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sahabelerinden, "Ya Resulullah, ailenizden kimleri daha çok seversiniz?" sorusuna verdiği cevapta Hasan ve Hüseyin diye buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli etkinliklerde ve merasimlerde insanları Ehl-i Beyt'in ve özellikle İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselamın konumu ile tanıştırıyordu. Güya Hazret torunları hakkında sarf ettiği güzel cümleler ve has ve sevgi dolu davranışlarla insanları Hasan ve Hüseyin'e yönelik sevgisinden haberdar etmek ve böylece gelecekte Ehl-i Beyt'ine yönelik zulüm ve haksızlıkları önlemek istiyordu. Şimdi sohbetimizin devamında Resulullah Efendimizin torunu İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında sarf ettiği bazı güzel cümleler ve davranışlarından bazı örnekleri sizinle paylaşmak istiyoruz. İslam peygamberinin İmam Hüseyin aleyhisselamın konumunu ve şanını beyan etmek için kullandığı ünlü cümle şöyledir. Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i sevenleri sever. Bu rivayet çok güçlü belgelere dayanır ve Ehl-i Sünnet de kesin belgelere dayanarak kaynaklarında beyan etmiştir. Rivayete göre günlerden bir gün Allah Resulü davet edildiği bir ziyafetten ayrılır ve yolda giderken torunu Hazreti Hüseyin'i çocuklarla oynarken görür. Allah Resulü Hüseyin'e doğru gider ve mübarek ellerini açarak torunu Hüseyin'in kendisini Hazret'in sevgi dolu kucağına atmasını bekler. Ancak Hüseyin sağa sola kaçışır ve Allah Resulü tebessümle onu izler. Ta ki Hüseyin'i yakalar ve başını kaldırır ve torununun güzel yüzünü görünce öper. Allah Resulü o sırada bu manzarayı seyredenlere şöyle buyurur. Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i sevenleri sever. Bir gün Hazreti Hüseyin aleyhisselam Resulullah Efendimizin kucağındaydı ve dedesi ile oynuyordu. Allah Resulü de torunu ile oynuyor ve onu güldürüyordu. O sırada Ayşe sordu. Ya Resulullah, neden onu bu kadar çok seviyorsun? Allah Resulü şöyle buyurdu. Onu nasıl sevmeyebilirim ki? O benim gönlümün meyvesi ve gözümün nurudur. Ancak ümmetim onu şehit edecektir. Ama kim şehadetten sonra onu ziyaret edecek olursa, Rabbim benim bir hac sevabım kadar ona sevap yazacaktır. Bir gün İmam Hüseyin aleyhisselam kapıdan girdiğinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herkesin duyacağı yüksek sesle şöyle buyurdu. Hoş geldin ey göklerin ve yerin ziyneti. O sırada orada bulunanlardan Ebi bin Ka'b hayretle arz etti. Ya Resulullah, acaba sizden başka biri de yerin ve göklerin ziyneti olabilir mi ki? Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ey Ebi bin Ka'b, beni haklı olarak peygamber seçen Rabbime and olsun ki, Hüseyin bin Ali göklerde yeryüzünden daha çok tanınmaktadır. Onun adı ilahi arşta şöyle yazılmıştır. Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir. Şia ve Sünni alimler birkaç yerde Cabir bin Abdullah Ensari'den şöyle anlattığını rivayet etmiştir. Ben defalarca Allah Resulü'nden Hüseyin bin Ali aleyhisselam hakkında şöyle buyurduğunu duydum. Kim cennet ehli gençlerin efendisini görmek ve onu tanımak istiyorsa Hüseyin bin Ali'ye baksın. Şeyh Sadduk'un eserinde de Allah Resulü'nden Hazreti Hüseyin aleyhisselamın azameti hakkında çok güzel bir cümle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Bu Hüseyin bin Ali'dir. Onu tanıyın. Canım elinde olan Rabbime and olsun. O ve sevenleri ve sevenlerin sevenleri hepsi cennetliktir. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamet gününde sevenleri ve hak dinini izleyenler için şefaat eder ve birçok insan o hazretin şefaatiyle cennete girer. İmam Hüseyin henüz 7 yaşındayken Allah Resulü fani dünyadan ayrılarak hakka yürüdü. Ancak imamın hayatında ve özellikle Allah Resulü hayatta olduğu dönemde o hazretin dilinden duyulan konu, birçok yerde Resulullah Efendimizin İmam Hüseyin aleyhisselamın şehit olacağını haber vermesiydi. İslam peygamberi şehadet, İmam Hüseyin'i ebediyete dek koruyacağını biliyordu ve bu yüzden en çok torunu Hüseyin'i ve izleyeceği yolu ve şehadetini anlattı. Bu bağlamda İmam Bakır aleyhisselamdan bir rivayette şöyle buyurduğu nakledilir. Resulullah'ın adeti, Hüseyin'i yanına geldiğinde onu kucağına alıp Ali'ye şöyle buyururdu. Hüseyin'i koru. Ardından torununun bedenini yer yer öper ve ağlardı. Hüseyin sorardı, dedeciğim neden ağlıyorsun? Allah Resulü şöyle buyururdu. Canım evladım, sana saplanacak kılıçların yerini öpüyor ve bu yüzden ağlıyorum. Yine muteber bir rivayete göre günlerden bir gün Allah Resulü Ümmü Selma'nın evindeydi. O sıralarda küçük bir çocuk olan Hazreti Hüseyin aleyhisselam Allah Resulü'nün yanına geldi. Ümmü Selma hemen onların yanına geldi ve Hüseyin'in Resulullah'ın göğsünde oturduğunu ve Hazret ağlayarak elinde bir şey tuttuğunu fark etti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ümmü Selma, Cebrail bana bu evladımın katledileceği haberini verdi ve bana onun toprağından bir parça getirdi. Bu oranın toprağıdır. Ne zaman kana dönüşürse belki Hüseyin'im öldürülmüştür. Ümmü Selma şöyle arz eder. Ya Resulullah, Allah'tan bu musibeti bertaraf etmesini iste. Allah Resulü şöyle buyurur. Allah bana vahyetti. Hüseyin için ancak şehadetle nail olacağı bir makam vardır ve haklarında şefaatte bulunacak sevenleri olacaktır. Ve şefaat talebi kabul edilir ve yine Mehdi de Hüseyin'in evlatlarındandır. Ne mutlu kıyamet gününde kurtulanlardan olacak olan Hüseyin'i sevenlere. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik. Bu arada arzu ederseniz bizi www.farstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@irib.ire üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikte olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Muhterem dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Shin So isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşım aradı, eşimle yollarımı ayırdım. Tek çocuğum da evlenip gitti. Yalnız kalmaktan korkuyorum dedi. Caddelerinden insan seli akan kalabalık bir şehrin Güzide ilçesinde ve kapısında güvenlik bulunan bir sitede bir kadın neden korkar? Apartman hayatında sesinizi yükseltseniz yukarı kattaki komşu duyar. Kapılarda güvenlik kameraları mevcut. Telefonun tuşuna bastığınız anda güvenlik birimleri yanınızda bitiverir. Hal böyleyken neden korkarız? Korkarız çünkü biz insanların dışını görebiliriz ancak içlerini göremeyiz ve caniler insan rolüne girerek bizimle aynı sokaklardan geçiyor, aynı ortamlarda yaşıyorlar. Korkarız çünkü canilerin katlettikleri canlara ve yeryüzüne yaydıkları fesada tanık oluyor ve zulme uğrayanların acılarıyla yaşıyoruz. Korkarız çünkü karanlık yüzlü katiller dünyanın her yerinde yayılıyor ve kötülüğün hamiliğini yapmaya devam ediyor. Evet, ne yazık ki maalesef bütün yani güvenlik evet. kameraları yani bu arkadaşımızın da yazdığı gibi her şey olmasına rağmen yani kadın bir apartmanda yaşıyor.
Evet.
Konu komşu herkes orada. Güvenlik kameraları var. Sitenin bekçisi var. Ama bütün bunlar onun o iç rahatı veremiyor. O huzuru bahşedemiyor. O korku var. Maalesef bunun toplumdan gelen o
baskı,
baskı olaylardan evet. yaşanan o ne bileyim işte. Orada o korku atmosferinin olması bir şekilde yansıyor.
Yani ruhsal bir yapı yani ruhsal bir iç
yani sorun. O şiddet ortamı diyelim yüzlerce etkenin bu konuda etkisi var. Bir insan neden huzur hissedemez? Yani orada tek başına yaşarken bir korku iklimi oluşur.
Yani fiziksel tüm tedbirlere rağmen işte o kadar kameralar bilmem çevredeki bütün evet. güvenlik ama içerideki insan anlayamıyor yani. Öyle bir yapı ki yani tam manevi bir yönden işte o kaprislerdir o işte içindeki insanın içindeki o manevi sorunlar yani onlar işte onu rahat bırakamıyor kabus haline geliyor.
Evet maalesef şimdi belki o toplumda, televizyonda, sokakta, şurada burada o şiddet olaylarına tanıklık ediyor da yani kendisini o savunmasız hissediyor. Yani o insan bir kadın diyelim belki bir erkek olursa o hissiyata kapılmaz ama maalesef o şiddet ortamının gittikçe artması öyle bir korku iklimi yaratıyor. İster istemez yani her taraftan sarılmış güvenlik kameraları, bekçiler ne bileyim bilmem ne.
Evet,
ama yine de o korkudan işte. Bir şekilde kurtulamıyor. Evet. Bu mektubun isterseniz devamını siz okuyun.
Tabii efendim. Evet. İslam literatüründe insanın yaratılışına uygun olan davranışlar iyilik, fıtratına uygun olmayanlar ise kötülük olarak tanımlanmıştır. İlginçtir ki evrende insan dışında hiçbir varlık fıtratına aykırı davranmazken insan kendisi için çizilen bu hudutları aşarak akla hayale gelmeyecek şekilde kötülükler üretiyor, yakıyor, yıkıyor, katrediyor ve korku üreten bir caniye dönüşüyor. Ve insanların şerrinden, insanın kötülüğünden, insanın ihanetinden ve insanın iftirasından Allah'a sığınıyor. Dualarımızı bugün de yapıyoruz.
Evet sıradaki mektuba geçiyoruz. Pervin Sayan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Mevlana'nın aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir ifadesi çağımızın popüler kavramlar arasında yer alan empatinin önemini ortaya koyuyor. insani ilişkilerde yakınlığa ve paylaşıma önem veren İslam toplumlarında empati spontane olarak öğrenilen bir değerdi. Ancak bu toplumların sekülerleşmesiyle birlikte ilişkilerdeki yakınlık ve empatik yaklaşım zayıfladı ve insanlar anlaşılmamaktan şikayet etmeye başladı. Her insan anlaşıldığını ve diğerlerinin nazarında değerli olduğunu hissetmek ister ki bugün çağımızın sorunu olarak görülen yalnızlaşmanın en büyük nedeni kişilerin bu gereksinimlerini karşılamamalarıdır. Karşısındaki kişinin ne düşündüğünü hissetmekle duygularını anlayabilmek aynı değildir. Muhatabının ne düşündüğünü sezebilir ve ona geri bildirimler vererek kendinizce çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Ancak duygularını anlayamadığınız sürece onunla yakınlık kuramaz ve hayatına bir katkı sağlayamazsınız. Çocuğunu kaybeden bir hanım, yakınlarıma içimi döküyorum ama beni anlamak yerine nasihat etmeye başlıyorlar ve kendimi daha kötü hissediyorum demiş ve anlaşılamamaktan şikayet etmişti. Kadın anlaşılmak istiyordu, yakınları ise onun ihtiyacına odaklanmak yerine nasihat yağmuruna tutuyorlardı. Evet, Pervin Sayan isimli dinleyicimiz burada çok anlamlı bir muhtava içeren bir mesaja yer vermiştir. Anlaşılmamak. Yani güzel bir örnekle de açıklamıştır orada. Çok dikkat etmemiz gereken konulardan birisi de budur belki diye düşünüyorum. Mektubun isterseniz devamını siz okuyun.
Evet, tabii efendim. Bir yakınımızı kaybettiğimizde parmaklarımızdan birinin koptuğunu hissederiz ve yas bir gereksinim haline gelir. Ölen kişiyle ilgili hatıralarımızı, pişmanlıklarımızı, özlemlerimizi anlatır, gözyaşı dökeriz. Ancak insanlarımız yası bir zayıflık olarak görüp hemen nasihati başarırlar ve yaşımızı da tutmamıza izin vermezler. Yas bir ihtiyaçtır fakat çevremizdeki kişiler sözde yardımcı olacaklarını iddia ederek acıyı boğazımıza tıkar ve buna müsaade etmezler. Oysa burada ihtiyacımız olan şey nasihat değil, anlaşılmak ve sevdiklerimizin yanımızda olduğunu hissedebilmektir. Fakat bir insana nasihat etmek onu anlayabilmekten çok daha kolaydır ve insanlar da kolay olanı tercih ederler. Evet, aslında bu dinleyicimizin mektubu bir önceki yazının da bir devamıdır. Aynı konuyu tabii aslında taşıyor. Evet.
Aziz dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var.
Merhabalar. İçinde bulunduğumuz matem günlerinin başta Ehl-i Beyt aşıkları olmak üzere bütün dinleyicilere tesliyet arz ederiz. Efendim İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamı, zalim bir hükümetin aleyhine başlatılan siyasi ve askeri bir hareket değildir. O Hazret bizlere mukaddes amaçların sadece mukaddes ve şerefli amaçlarla elde edilmesi gerektiğini öğretti.
Değerli dinleyicimize bu mesajından ve görüşlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
İsmail Pekin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Daralığından zamanlarda insanın sabırlı ve temkinli olması geleceği için daha hayırlı. Hayatın zorlukları kimi zaman insanı bunaltabilir. İnsanın kendi kendisiyle sınanacağı zamanları olur. Bunları aşmanın yolu da insanın kendisinden geçer. Kötülükler insanın içine sinince onu atması, aşması zorlaşabilir. Hatta kimi zaman umutsuzluktan beklentisizlik olabilir. Ancak insan taş değil, etten, kemikten ve ruhtan oluşan bilinçli bir varlık. Allah'ın kendisine bağışı. Bunun hakkını vermek, insan olmak, onun erdemine kavuşmam insanı daha bir değerli kılar.
Evet, uzun bir mektup. İsterseniz devamını ben okuyayım.
Tabii, buyurun.
Evet, İsmail Fekin devamında şöyle yazıyor. Yeryüzünü ve insanlığı saran yangınlar var, felaketler var. Kimileri kendisini aşıyor, kaderin gereği tecelli ediyor. Kimileri ise insanın kendi elleriyle oluyor. Bunlar da kişiyi veya toplumları inançtan uzaklaştırıyor. Merhametsizlikler insanı metafiziksiz bırakıyor. Kendine göre gücünün ve sınır tanımazlığın kurbanı oluyor. Ve kendi kendinin kurbanı oluyor. Metafiziksizlik maneviyat yoksunluğudur. Sadece kendini düşünülenlerin yoludur. Bu batı düşünce ve inançının hayat tarzıdır. Çok güzel bir mektup, uzun bir mektup ama maalesef son anlarına yaklaşıyoruz programımızın. Burada noktalıyoruz dinleyicimizin mektubunu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.farstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'la dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş desteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımızla posta kutusu 19.395-67-67 Tahran İran adresini kullanabilirler.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Didem Karaca, İhsan Kara ve Yusuf Dinçer isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerim, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran'da ilk çocuk nükleer tıp merkezi hizmete girdi. Türkiye'de koronavirüsten son bir günde 145 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanı Akar, İran sınırını ziyaret etti. Putin Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Türkiye'de sel felaketinde can kaybı 58'e yükseldi. Ankara Altındağ'daki saldırıya ilişkin 72 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a tepki gösterdi. Afganistan'ın 4. büyük kenti Mezar-ı Şerif Taliban'ın kontrolüne geçti. Hamas, Gazze kuşatmasına son verilmesini istedi. Beşar Esad, öncelik üretim ve iş imkanları dedi. Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 304 kişi hayatını kaybetti. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.